Ayrım 4.
Babam her müşteri karşısında aşağı yukarı şu şekilde konuşuyordu. Bir radyon olsun istemez misin? Biliyorsun Peter, radyon var benim. İyi çalışıyor mu bari? Hem de nasıl? En ufak bir güçlük çıkarmıyor. Bütün istasyonları buluyorum. Bak buna sevindim işte. Öyleyse hadi eyvallah Bill. Sana yeni bir radyo satmak için uzun boylu dil dökmenin anlamı da yok zaten. Babam ara sıra bir radyo satabiliyordu. Örneğin biri çıkıp yeni bir radyo almak istiyor, fazla çene patlatmadan iş kendiliğinden olup bitiyordu. Zamanla iş daha da iyi gitti ama yine de yeterli değildi. Elde birikmiş paramız olmasa halimiz perişandı. Babam bir akşamüstü bardaktan boşanırcasına yağan yağmurdan sonra eve geldi. İlerlemiş yaşı, uzun iş günü, taşıdığı radyonun ağırlığı canından bezdirmişti onu. Bu yüzden başı önüne düştü ve işte o sırada yolun kenarında duran külçe ilişti gözüne. İri saf bir altın külçesiydi bu. Satış sırasında 400 dolardan fazla paha biçildi. Babam eve adeta uçarak döndü. Fakat ertesi gün sanki hiçbir şey olmamış gibi tekrar işinin başına döndü. Onu her gören karşısına dikilip, "Şans oluşuna sevindim Peter," dedi. Babam hemen yanıtladı. "Şans diye bir şey yoktur. Sadece yorgundum ve gözlerimi yere dikmiştim." İş bununla kalsa iyi. Ertesi gün postacı bir mektup getirdi. Mektup Balamatta'nın en iyi oteli olan Royal'den kalan birinden geliyor ve babamı bir iş görüşmesine çağırıyordu. Adam kendisini Sidney'deki büyük bir tarım makineleri fabrikasının genel müdürü olarak tanıttı ve babama Balamatta'da fabrikanın temsilcisi olarak haftada net 15 papel ücret vermeyi önerdi. Genel müdür diyordu ki, "Sizin radyo sattığınızı duydum. Bana kalırsa siz tam şirketimizin aradığı tipte bir adamsınız. Burada bir şube açmak istiyoruz. Ağız kalabalığıyla herkese her şeyi satabilen bir kimseye ihtiyacımız yok bizim. İsteriz ki herkes bizim ayağımıza gelsin. Sadece bizden memnun kalan müşterilerimiz olmasını arz ederiz. Bizim yaptığımız makineler yıllarca dayanacak cinstendir." Babam etekleri zil çalarak başı göklerde uçarak çıktı Royal'den. Fakat eve gelince bu konuda şansın hiçbir rolü olmadığını ispatlayan kanıtlar dökmüştü ortaya. Aslında bunlara hiç gerek yoktu. Çoğu kimseler sadece sevindiklerini belirterek işi tatlıya bağladılar. Babamın bu yeni işinde büyük başarı kazanacağından emindim. Ama bunu kanıtlamaya vakit bulamadı. Çünkü ancak hayal meyal hatırladığı bir büyük amcası hiçbir çocuğu olmaksızın ölmüş ve kendisine 5.000 dolar miras bırakmıştı. Babam kaşlarını indirip kaldırarak, "Bunun," dedi, "şansla ne ilgisi olabileceğini anlamıyorum doğrusu. Oysa o benim öz be öz akrabamdı." Fakat bunu söylerken ikna gücünden iz kalmamıştı artık. Hele Balamatta gazetesinde çıkan bir makale onun süngüsünü büsbütün düşürdü. Gazetede şöyle deniyordu: "Güç koşulları altında durup dinlenmeden çalışıp didinen hemşerimiz Bay Peter Franklin'in dostları, ki bu durumda herkes onun bu büyük şansından ötürü olağanüstü sevinç duyacaklardır." Bunun aksini kanıtlamak güçtü. Babam şans üzerine o eski nutuklarını yeniden atma gücünü kendinde buluncaya kadar aradan neredeyse bir ay geçti. Fakat bu nutuklarında artık o eski güç yoktu. Hele ertesi yıl tarım makineleri ticareti giderek iyileşince çektiği nutuklar daha kısa ve seyrek oldu. Hele bir de piyangodan 500 dolar çıkan biletime ortak olduktan sonra büsbütün vazgeçti. Dwight Stevens'ın kısa yaşam öyküsü. 1921 yılında Yeni Güney Galler'de doğdu. Jimmy Brockett adlı romanı Sydney Morning Herald'ın edebiyat ödülünü aldı. Mizah türündeki kısa hikayeleriyle İngilizce konuşulan ülkelerde kısa sürede üne kavuştu. Avusturya, sigorta, roda roda. Mayıs ayında Galasta'daki villayı yeni satın almıştım ki o sırada Olimpia'nın yetkili memurları kendime sigorta ettirmem gerektiğini ileri sürerek gide gele Handis evimin eşiğini aşındırdılar. Uzun süre direndim. Sonunda az buçuk boyun eğer gibi oldu. Şöyle ki, teyzem kazaya karşı, villa doluya karşı, mobilyalarda yangına karşı sigorta edilecekti. Ama Olimpia'nın başına tümüyle pek o kadar fazla iş açmadım. Nasıl anlatayım bilmem. 13 Haziran'da bir bayram günü bizim eve yıldırım düştü. Teyzem öldü. Bir şemsiye paramparça oldu ve piyano yanmaya başladı. Teyzem öldüğü sırada kendi kendime "oh oldu" dedim. Müzikle pek ilgim olmadığı için piyanonun yanışını hiç aldırmadım. "Bırak yansın," dedim. Bu arada sigorta poliçelerini gözden geçirdim. Arkasında basılı kanun hükümlerini okudum ve o sırada 19. paragrafa gözüm takıldı. Meydana gelen zararı hemen sigorta şirketine bildirmem gerekiyordu. Bununla birlikte ancak piyanonun ne kadarının yanması gerektiğini bildiğim takdirde zarar ziyanın ne olduğunu bildirebilirdim. Sağ yarısı aşağı yukarı fa'ya kadar yanıp kül olduktan sonra piyano kendiliğinden sönmüştü. Daha o gün Olimpia şirketinin genel müdürü rüzgar hızıyla gelip ne oldu bakalım diye sordu. Bu kabaca söze giriş bile pek iyi şeyler olmayacağını gösteriyordu. Kendisini alıp piyanonun yanına götürdüm ve hiç sesimi çıkarmadan elimle piyanoyu gösterdim. Yine hiç ağzımı açmadan kendisine divanda yatan teyzemi gösterdim. Teyzemi iyice gözden geçirdi ve küçümser bir edayla dedi ki, pek de genç değilmiş hani, başka ne var? Evet öyle diye cevap verdim ve şemsiyemden geriye kalanları gösterdim. Müdür, bütün bu olanlar pek kuşku verici, söylemek istemezdim ama acayip gibi geliyor doğrusu. Nasıl oldu bu? Oo, ansızın çok hızlı geldi. Saat 3'e doğru. Rahat rahat oturuyorduk. Açık pencerenin önünde mi? Evet, müdür. Açık pencerenin önünde diye tekrarlayarak not defterine bir şeyler karaladı. Biz şöyle oturuyorduk. Teyzem piyanonun başında. Ben burada sandalyede. O sırada hava biraz karardı. Teyzem büyük bir özenli eroikayı çalıyordu. Bir ara başını döndürüp omuzunun üzerinden bana, "Sen kazın kuyruğundan çıkarılan yağı yemesini sever misin?" diye sordu. Bunlar son sözleri oldu. Ansızın korkunç bir gök gürlemesi duyuldu. Gözlerimin önünde mavi bir ışık çaktı ve başımı kaldırıp baktığım zaman piyano yanıyordu. Müdür homurdanarak, "Acayipten de acayip!" diye söylendi. Başını salladı ve gözlerinden kıvılcımlar saçarak yüzüme baktı. "Olayın mahkemece incelenmesi gerekiyor." "Beyefendi," dedim, "nedenmiş o? Teyzemi benim mi ateşe verdiğimi söylemek istiyorsunuz yoksa?" Hiç cevap vermeden piyanoya doğru yürüdü ve sırayla tuşlara bastı. "Kalın sesler hala çıkıyor," dedi. Bunun üzerine ben büsbütün küplere binerek, "Yok canım," dedim, "müzikten falan pek anladığınız yok anlaşılan. Kalın sesler tek başına hiçbir şeye yaramaz. Olsa olsa öteki notalara eşlik ederler. Piyanonun tüm sağ yarısı, yani neşeli bölümü yanıp gittikten sonra bir şarkının çalınışı sırasında yüreklerimizi dolduran o coşkun sevinç sesleri nasıl çıkabilir artık? Sevgili dostum Bay Roda, ben gerçi ne orkestra şefiyim ne de besteciyim. Ama bildiğim kadarıyla gerçekten ciddi, ağır müzik buradan, sol yandan, yani kalın seslerden çıkar. Ama Yıldırım sağ yönü seçmiş. Besbelli ki teyzeniz o sırada hiç de yakışık almayan bir sokak şarkısı çalmış. Hem de açık pencere önünde. Fırtınalı havada. Pencereyi siz mi açmıştınız? Hayır. Kim öyleyse? Bunu saptanması gerek. Ve asıl beni şaşkına çeviren ne Bay Roda? Şemsiye. Nereden aldınız onu? Elbette ki bir şemsiye gökten zembille inmez. Onu satın aldığınız ileri süreceksiniz. O halde parasının ödenmiş olduğunu gösteren faturayı çıkarıp verin bana. Kahvelerden, çalınmış şemsiyelerden öyle çok söz ediliyor ki. Yoksa teyze şemsiye altında mı piyano çalar? Pencere açık bırakılırsa bayım, şimşeği Yıldırım'ı içeri çeker. Yaz aylarında Romanya'da tık sık Yıldırım düştüğüne ne dersiniz? Bizim toplumumuz her Yıldırım düşüşte yeni bir şemsiye almak zorunda kalsa hali nice olurdu. Teyzenize ne paha biçiyorsunuz? Polişede 10.000 altın frank olduğu yazılı. Haha, yaşlı hanım 10.000 frank. Buna gülerim ben. Oysa teyzeniz 5 para bile etmez. Aileye sadece yük olmaktan öteye gitmemiştir. Siz bize bir şeyler ödemek zorundasınız bayım. Ve bu bayana gelince ne acıdır ki yaşından başından utanmadan, sırf ortalığı karıştırmak hevesiyle fırtınalı havada yakışık almayan bayağı sokak şarkıları çalıyor. Üstelik açılmış şemsiyenin altında. Yok yok dostum, bizim statülerimizdeki 31A paragrafını okuyun. Şirket zarar gören eşyanın yerini tutacak bir şey vererek uğranan kaybı para yerine eşya ile tanzim etme hakkına sahiptir. Geçenlerde bir rastlantı sonucu Bükreş'te çıkan bir yangından bu yaşta bir kadını kurtardık. İsterseniz onu alabilirsiniz. Masrafları bize ait olmak üzere piyanonuza yeni cila çektirir, yeni teller taktırırsınız. Yalnız siz bize bunu onaylayan yazılı bir belge vereceksiniz. Gerisi tamam. Sizin için herhangi bir kahvehaneden şemsiye aşırmak ise bir anonim şirketin görevi değildir. Bunu lütfen kendiniz sağlayın. Olimpiya anonim şirketinden edindiğim bütün bilgiler bunlar işte. Roda Rota'nın kısa yaşam öyküsü. Takma adı Alexander Roda Rota olan Avusturyalı yazar Sandor Friedrich Rosenfeld, 1872 yılında Hırvatistan'ın ufak bir İslav köyü olan Zidence Pusta'da doğdu. İlkin subay oldu. Balkan Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı'nda haber alma subaylığı yaptı. 11 yıl sonra askerlikten ayrıldı. Serbest yazarlıkla yaşamını sürdürdü. Almanya'da Münih'te o günlerin ünlü taşlama dergisi Simple Zusmus'ta uzun yıllar mizah hikayeleri, fıkralar yazdı. İçki, Tütün ve Lanetlenmiş Aşk 1908'de, Yeni Tutku 1921'de, Die Panduren 1934'de yayımlandı. Son olarak Komedileri ve Orta Zekalı Bir Adam adlı otobiyografik yapıtı yayımlandı. 1938 yılında politik nedenlerle Almanya'dan ayrılması gerekince Birleşik Amerika'ya göç etti. Roda Roda, Die Alt, Dona Monarchi'nin ünlü mizah ve taşlama yazarlarındandı. Bu dergide yayımlanan sayısız fıkra ve hikayelerinin yanı sıra çalışmalarını roman ve komedilerle de sürdürdü. Bunlar bütün dünyada severek okunan yapıtlardır. 1945'te New York'ta öldü. Girolamo dayı. Percy Eckstein. Herkesin Girolamo dayı diye çağırdığı yaşlı Girolamo'nun da bir gün köyünden çıkıp yollara düşeceği hiç kimsenin aklından geçmezdi. Her yanı sıtma tutmuş gibi takır tukur sesler çıkaran külüstür otobüse bindi. Bu otobüs her sabah erkenden Santagata dağ köyünden kente giderdi. Yaşını aldırmadan arabaya keklik gibi sekerek bindiğini gören şoför hiç şaştığını belli etmeden onu selamladı. Bakın hele, Girolamo gelmiş. Sonunda sizle mi yola çıktınız? Herhalde kentte bir işiniz var. Var elbette diye yanıtladı Girolamo. Ama içinden de işini gücünü şeytan götürsün. Bugün bunun için kente gitmek zorunda kaldım ya diye geçiriyordu. Ama şoförün bunu bilmesi neyine gerekti? Neyi değiştirebilirdi ki? Girolamo sessizce biletini alıp tıka basa dolu sepetleriyle pazara giden kadınlı erkekli köylülerin ortasındaki yerine oturdu. Piç kurusu, lanet olasıca piç kurusu diye düşündü. Bunun otobüs şoförünün değil, tam tersine yeğeni Pietro'yu kastetmekteydi. İşte Girolamo'nun hiç hoşlanmadığı bu yolculuğu göze almasının nedeni, yeğeni olacak o piç kurusunun yediği halttı. O sıska olan çalıştığı mağazanın kasasını el uzatmıştı. İtiraf ettiğine göre tam 300 bin lira indirmişti cebe. Hem de bunu patronu Sir Bartolomeo'nun hastanede yattığı topu topu 2 ay içinde becermişti. 3 kere 100 bin lirayet. Bunu kim yerine koyacaktı? Bu para Sir Bartolomeo hastaneden taburcu olup tekrar kasasının başına geçmeden 1-2 gün içinde yerine konmazsa Pietro'yu jandarmalar alıp götürecek, sonra da yargıç önüne çıkarılacaktı. Bunun anlamı da delikanlı için kolesi boylamak, tüm aile içinde büyük rezalet demekti. Otobüs bol virajlı yoldan vadiye doğru homurdanarak yol aldığı sırada lanet olasıca piç kurusu diye geçirdi yine içinden. Pietro başına bu felaket geldikten sonra zor durumda kalarak tabii doğruca Girolamo dayısına koşmuştu. Motosikletine bindiği gibi kendini onun yanında bulmuştu. Kuşkusuz motosikleti de çalıntı parayla almıştı. Hapisten kurtulmasına yardım etmesi için ona yalvarıp yakarmıştı. Girolamo'nun rahmetli kız kardeşi zavallı Angela'nın biricik oğlunun yediği haltı görememiş olması gerçek bir mutluluktu. Girolamo önce bir aile meclisinin toplantıya çağrılmasından başka hiçbir çıkar yol görmemişti. İşte şimdi aile meclisinde bulunmak üzere yola çıkmıştı. Bu toplantıdan fazla bir şey beklemiyordu çünkü Pietro'nun bütün dayıları, halaları, kuzenleri ve enişteleri yoksul kişilerdi. Girolamo dayı kadar yoksuldu hepsi. Yerine konması söz konusu olan bu 300 bin lirayı hemen el birliğiyle bulup bir araya getirecek durumda ve istekte olmadıklarını hiç kuşku yoktu. Yine de bu piç kurusu için bir şeyler yapmayı denemek gerekiyordu. Buna layık olduğu için falan değildi. Hayır, Tanrı hakkı için böyle bir şey söz konusu olamazdı. Tam tersine, sırf rahmetli Angelica'nın oğlu olduğu için ve sırf aile bireylerinden birinin sinsice yediği bu halta rağmen, tüm ailenin onur ve saygınlığının aynen kalmasını sağlamak için çaba gösterilecekti. Otobüs nihayet kente varmıştı ve sicim gibi dümdüz, uzun caddelerin parke taşları üzerinde hoplaya zıplaya yol alıyordu. Caddelerin her iki yakasında caz cavlak, gri evler sıralanıyordu. Süssüz püssüz, bir tek çiçeği bile olmayan bu çıplak taş yığınları, insanın içini karartan tek düzelikle uzayıp gidiyordu. Sık sık olduğu gibi, Girolamo şu anda yine yaşamlarını kentte geçirmek zorunda kalan insanlara yürekten acıdı. Kendisi gibi üzüm bağları ve pırıl pırıl zeytin ağaçlarıyla çevrili bir çiftlikte, akşamları kapının önündeki taş kanepeye oturup, Ağustos böceklerinin şarkılarını dinleyecekleri yerde, kentin bu kasvetli havasında ömür çürütüp duruyorlardı. Kendi kendine böyle bir kentte yaşayan bir delikanlı kendini kötü düşüncelere kaptırmışsa bunda şaşacak ne var diye söylendi. Otobüsün durduğu büyük meydan bile birkaç mağaza, bir kahvehane, bir meyhane ve hatta bir sinema olmasına karşın çok sevimsiz bir görünüme sahipti. Girolamo caddenin öbür köşesinde bulunan Spor Bartolomeo'nun mağazasını hiç görmüş olmak istemiyordu. O mağazada içinde 300 bin liretin eksik olduğu o kasa bulunmaktaydı. Şu anda Girolamo'ya öyle geldi ki sanki bu parayı yeğeni değil de kendisi cebe indirmişti. Yan sokaklardan birine saptı. Orada diğerleri kadar sevimsiz görünen bir evin üst katında kuzeni Costanzo'nun oturduğu daire bulunuyordu. İşte meşhur aile meclisi orada toplanacaktı. Girolamo görmüş geçirmiş ve de müşkül durumlar karşısında yılmak nedir bilmeyen bir adam tavrıyla avluya çıkan dar kapıdan geçti ve Costanzo'nun oturduğu evin dış duvarı boyunca çıkan dik merdiveni tırmandı. Pietro, idam mahkumlarının oturduğu sıraya benzeyen ufak bir kanepeye ilişmiş, aile meclisi tarafından kendisine savrulan küfür ve lanetleri sessizce sineye çekiyordu. Kendisini mazur göstermek için her şeyi oluruna bırakmıştı. Aslında mazur görülecek bir durum da yoktu ya ortada. Hırsızlık yapmış, patronunun ona olan güvenini kötüye kullanmıştı. Yaptığının günün birinde ortaya çıkabileceğini hiç akıl etmemişti anlaşılan. Ofelya hala tanrı bilir kaçıncı kez bir hırsız, benim yeğenim bayağı adi bir hırsız diye bağırarak sanki vuracakmış gibi ellerini Pietro'ya doğru kaldırdı. Seni hapse atacaklar, hepimizi de parmakla gösterecekler. Baltasar amca derinden gelen sesiyle onun sözlerini onaylayarak evet dedi, hepimizi. Girolamo dayı bir süre hiç sesini çıkarmadan oturup aile meclisindeki gelişmelere kulak verdi. Şu ana kadar bir tek sözle bile onlara katılmamıştı. Çünkü yeğenin bu davranış üzerine söylenmesi gereken her şeyi motosikletine binip Santa Gata'ya geldiğinde Pietro'ya açık seçik söylemişti. Fakat şimdi aileden hiç kimsenin kasadaki eksiği kapatmayı göze alacak tinette ya da niyette olmadığı giderek belirgin bir hal alınca birden o da sesini çıkarttı. Gayet sakin sordu. Söyle bakayım Pietro, Sir Bartolomeo'nun kasasında şimdi daha ne kadar vardır dersin? Pietro şaşırarak yutkundu. Kasada mı? Şimdi mi? Dayısının sorusuna cevap vermeden önce bir an düşünmesi gerekti. Sonunda şu açıklamada bulundu. Tam bilmiyorum ama 500 bin liret kadar olacak. Özellikle dün yani ay sonunda birkaç müşteri gelip hesaplarını ödedi. Tahmin etmiştim dedi Zigorolamo. Sonra da yalnızca yeğeninin değil bütün aile meclisinin gözlerini fal taşı gibi açtıran bir soru yöneltti. Şu halde yarın kasadan bir 300 bin liret daha alabilirsin değil mi? Pietro şaşkın şaşkın elbette alabilirim diye yanıtladı. Oysa bir kez daha böyle bir şey yapmayı düşünmeyeceğine hiç kuşku yoktu. Zaten başına gelen felaket yeterince büyüktü. Dayısının da böyle düşündüğü muhakkaktı. Ömründe bir kez daha hırsızlık yapmayacağı kesindi. Dayısı elini sallayarak pekala dedi. Yarın kasadan 300 bin liret daha alıp bana getir. Gerisini ben hallederim. Ertesi gün öğle vakti şehir hastanesine gitmek üzere yola çıkan dikkate değer bir kafile oluşmuştu. Girolamo dayı, Baltasar amca, Constanzo amca, Ofelya hala, Giuseppin hala, Consette hala, Rosalind hala ve her ihtimale karşı Girolamo dayının yanına katıp getirdiği 3-4 uzak akraba. Hepsi de Sir Bartolomeo ile görüşmek istiyordu. Kendilerini hemen onun yattığı odaya kabul ettiler. Sir Bartolomeo kalın enseli iri gövdesini bir yığın yastığa dayamış olarak yatağında yarı oturur durumdaydı. Hiç beklenmedik anda karyolasının çevresini saran bu bir sürü ziyaretçiye şaşkın şaşkın baktı. Kaba elleriyle oturun anlamına gelen bir işarette bulundu. Fakat odada bir tek sandalye bulunduğu için oturun işareti lafta kaldı. Ve sonra Zigorolamo'nun hiç çaktırmadan verdiği bir işaret üzerine Sir Bartolomeo'nun yatağını kuşatanlar ansızın diz çöküp ah vah diye feryat etmeye başladılar. Bu durum karşısında neye uğradığını şaşıran Sir Bartolomeo'nun gözleri yuvasından fırladı. Sir Bartolomeo birkaç dakika sonra olanı biteni anlamakta gecikmedi. Pietro'nun kasasını el uzattığını ve içinden 600 bin liret çaldığını, Pietro'nun bütün ailesinin bu hayırsız günahkarın suçunun bağışlanması dileğiyle kendisine gelmiş olduğunu öğrendi. Tüccarın iyiden iyiye tepesi atmış, alnındaki kalın damar kabarmış, yüzü mosmor kesilmişti. 600 bin liret, 600 bin liret ha? Yarım milyondan fazla yahu. Bütün söyleyip söyleyeceği bu oldu. Şimdi de Zigirolamo aldı sözü. Sir Bartolomeo dedi, sizin de pek iyi bildiğiniz gibi biz yoksul insanlarız. Hele Pietro başımıza bu işi açtığından beri her birimiz yıllarca dişinden tırnağından artırıp biriktirdiği 3 kuruşa da el atmak zorunda kaldı. Elimizden geleni yapacağız Sir Bartolomeo. Uğranan zarar ziyanı telafi etmek için elimizde avucumuzda kalan kara gün için biriktirdiğimiz son meteliğimizi bile bu uğurda feda etmeye hazırız. Sir Bartolomeo'nun kabaran damarı bu sözler üzerine indi ve yüzünün rengi birden eski haline döndü. Demek uğradığım zararı karşılamak istiyorsunuz. Yanlış duymadım değil mi Zigorolamo? Zigorolamo oldukça alçak gönüllü bir edayla evet dedi. Elimizden geleni yapacağız. Yani bu pek sınırlı gücümüzle demek istiyorum. Hiç kuşkusuz 600 bin liretimiz yok bizim. Dile kolay yarım milyondan fazla. Elbiselerimizi satıp sokaklarda çırılçıplak dolaşsak bile hepimiz bu kadar parayı bir araya toplayamayız. Bunu siz de takdir edersiniz Sir Bartolomeo. Tüccar, dedi. Çalınan paranın ne kadarını karşılayabileceksiniz Zigorolamo? Zigorolamo soruya cevap vermeden elindeki şapkayı bütün akraba arasında dolaştırmaya başladı. O zaman mendillerin düğümü çözüldü, eski püskü para keseleri ortaya çıktı ve yavaş yavaş Zigorolamo'nun şapkası irili ufaklı buruşuk banknotlarla doldu. En sonunda Zigorolamo derin bir iç çekerek pek kalın bir banknot tomarını şapkanın en üstüne koyduktan sonra yastıklar arasında yatan hastaya uzattı. Sir Bartolomeo hemen paraları saymaya koyuldu. Şapkanın içinde tam 300 bin liret vardı. Zigorolamo, Sir Bartolomeo dedi. Geçirdiğiniz ağır hastalıktan sonra yeniden sağlığınıza kavuşmanız Tanrı'nın büyük bir lütfudur size. Bunu düşünerek akılsızca davranışından derin pişmanlık duyan ve bir daha doğru yoldan kesinlikle ayrılmayacak olan şu zavallı genci bağışlayın, paramızı alın. Sir Bartolomeo, Pietro'ya bir şey belli etmeyin ve bundan sonra da mağazanızda çalışmasına izin verin. Artık ona kasayı emanet etmeseniz de olur. Onu bağışlayacak mısınız Sir Bartolomeo? Tüccar uzunca bir süre hiç cevap vermedi. Yorganın üzerinde Zigarolamo'nun şapkasının yanında duran, önündeki banknot yığınına gözlerini dikmiş hayretle bakıyordu. Sonunda kaybolan 300 bin liretin acısını yüreğinde duyduğunu kesinlikle belli eden derin bir iç çekti ve Tanrı tanığım olsun diyerek başını eğdi. Yaşlı köylü evine dönmek üzere öğleden sonra arabaya binerken otobüs şoförü sordu. Zigarolamo, işleriniz yolunda gitti mi bari? Zigarolamo'nun gözlerinde bir an için sinsi pırıltılar çakıp söndü. Sonra sessizce yanıtladı. Elbette, elbette. Bugünkü işim hiç de o kadar kolay olmadı. Ama Grillo'ma dayı her işin üstesinden gelmesini bilir. Percy Eckstein'in kısa yaşam öyküsü. 1899 yılında Viyana dolayındaki Baden kasabasında doğdu. 35 yıldan beri İtalya'da yaşamaktadır. Pek çok gazetede muhabir ve çevirmen olarak çalıştı. Çağımızın çok yönlü ve verimli bir yazarıdır. Brezilya, çıplak adam, Fernando Sabino. Uyanınca karısına, dinle şekerim dedi. Bugün televizyon taksidinin ödenmesi gerekiyor. Hiç kuşkusuz yine o adam elinde hesap pusulasıyla pat diye karşımıza dikilecek. Ama ne yazık ki dün kentten gelirken yanıma para almayı unutmuşum. Cebimde bir metelik bile yok. Karısı onu yatıştırmaya çalışarak, üzme tatlı canını dedi. Durumu ona anlatırsın, olur biter. Böyle bir şey hiç hoşuma gitmez. Sanki birisini aldatıyormuşum gibi geliyor bana. Her şeyden önce yükümlülüklerini tam anlamıyla yerine getirmeye özen gösteririm. Bak aklıma ne geldi. Adam gelirse hiç ses çıkarmayız, evde kimse olmadığını inanması için çıt bile etmeyiz. Varsın yorulunca yedek kapıyı çalsın dursun. Sonra yarın sabah gidip borcumuzu öderim. Hemen arkasından pijamasını çıkarıp doğru banyoya koştu. Ama karısı çoktan banyoya girmişti bile. Beklerken aklına kahve pişirmek geldi. Ocağa cezveyi koyduktan sonra gidip ekmeği almak için arka kapıyı açtı. Çırılçıplak olduğundan ekmekçinin mermer pencere pervazına bıraktığı kağıda sarılı ekmeği almak için gereken iki adım atmadan önce çevresine büyük bir dikkatle bakındı. Henüz pek erkendi. Beklenmedik anda bir kimsenin ortaya çıkması olasılığı hemen hiç yok gibiydi. Bununla birlikte ekmeğe henüz elini değdirmişti ki kapı kuvvetli bir hava akımı yüzünden büyük bir gürültüyle çarparak kapanıverdi. Büyük bir korkuyla kapının ziline saldırdı ve uzun uzun çaldı. Hemen açılacağını umuyor, ürkek bakışlarla bekliyordu. Birden duşun gürültüsü kesildi. Ama kapıyı açmaya gelen olmadı. Karısı zili çalanın kesinlikle radyo firmasının adamı olduğunu sanmıştı anlaşılan. Kapıyı parmaklarıyla tıklattı. Sesini alçaltarak ''Maria, hadi açsana Maria, benim ben'' diye seslendi. Kapıya vurduk içerideki sessizlik de o oranda derinleşiyordu. Bu sırada zemin katında asansör kapısının kapandığını işitti ve kat göstergesinin yukarı yavaş yavaş yanıp söndüğünü gördü. Televizyon taksitlerini almaya gelen adam olmalıydı bu. Ama o değildi. Çıplak adam iki kat arasındaki merdiven parmaklığının arkasına gizlenerek asansörün geçip gitmesini bekledi. Sonra da oturduğu dairenin kapısına döndü. Ekmek paketini tutan elleri tir tir titriyordu. Maria, rica ederim aç şu kapıyı, benim ben. Bu kez yalvarıp yakaran seslenmelerini sürdürmeye vakti olmadı. Çünkü merdivende bir takım ayak sesleri duyuyordu. Aşağıdan gelen yavaş ve düzenli ayak sesleri. Paniğe kapılarak çevresine bakındı. Sonra hızla arkasını döndü. Onu elinde ekmek paketiyle böyle çıplak durumda bir gören olsa, garip acemice bale yapmaya geltinen kaçık bir kimse sanırdı herhalde. Merdivenlerdeki ayak sesleri giderek yaklaşıyordu. O ise nereye saklanacağını bilemiyordu. Asansöre koşup düğmeye bastı. Bininceye dek daha bir hayli zaman geçmesi gerekiyordu. İşte o sırada yanından düşüncelere dalmış bir hizmetçi kız geçti ve yavaş yavaş bir sonraki kata çıkmaya koyuldu. İçi rahatlayarak derin bir soluk aldı. Ekmeğin sarılı olduğu kağıtla alnında biriken terleri sildi. O sırada iç kapısı kapanan asansör yukarı doğru çıkmaya başladı. Çıplak adam korkuyla haykırdı. Aman tanrım, nedir bu başıma gelen? Şimdi ne olacaktı? Herhalde biri aşağıda asansör kapısını açacak ve bu çıplak haliyle burun buruna gelecekti. Bu belki de tanıdık bir komşu olabilirdi. Oturduğu daireden gittikçe uzaklaştığını fark etti. Kafkas türü korkunç ve sıkıntılı bir dağ tutmasına uğramış gibiydi. Öfkeyle ''Nedir bu başıma gelen?'' diye yineledi.